Ayrım 11, Peygamberin son 5 günü, sayfa 103. Yavaş yavaş dışarı ile ilgili her türlü işi Nazım'a bıraktı. Akşam okuldan dönerken alışverişi Nazım yaptı. Zarife'den kalan daire ve dükkanların kirasını Nazım topladı. Peygamberin zorunlu olmadıkça hiçbir şey istemediğini, hiçbir zaman hesap sormadığını görünce de avucunda toplanan gücü bildiği gibi kullandı. Küçük ve bakımsız bile olsa bahçeli bir ahşap ev insanlara çok daha çekici görünmeye başladığından annesi gibi ev değiştirme tutkusuna kapılmadı. Ama neredeyse her 15 günde bir yeni bir kılıkla geldi. Evde ne pişirilmesini istiyorsa ona göre alışveriş yaptı. Büyük babasının bu işleri pek beceremediğini düşünerek temizlik yapıp yemek hazırlamak üzere haftada 3 sabah eve gelecek bir hamarat kadın buldu. Malbora'ya başladı. Büyük baba, bundan böyle birinci almayacağım sana. Samsun içeceksin. Hem çok zor bulunuyor hem de hamalların bile filtreli sigara içtikleri bir zamanda bakkaldan birinci istemekten utanıyorum diyerek peygamberin sigarasını değiştirmeye dek götürdü işi. Eve kocaman bir televizyon getirip böyle bir aygıtı ilk kez gören büyük babasının şaşkın gözleri önünde çalıştırdı. Sonra gevrek gevrek güldü. Müebbetliği seçerek dünyadan el çeker misin? Ben de o dünyayı geri getiririm. Otur da biraz bak, çok seveceksin. Sevmesen de alışacaksın. Ayrıca Avrupa'da her müebbetin odasında bir televizyon varmış dedi. Peygamber şaşırtıcı bir edilgenlikle her konuda olduğu gibi bu konuda da torununa boyun eğdi. İlk günlerde yalnızca haberleri dinleyip başka izlencelere geçilince hor görüyle yüzünü buruşturarak kapatmasına karşın yavaş yavaş televizyona da alıştı. Birçok akşam 8'den 12'ye değin tanıtımından dizi filmine ne gösterildiyse hepsini izledi. Karşısında devinip konuşan insan görüntüleriyle söyleşime girişerek sorular sorup yanıtlar verdiği bile oldu. Ama bir gece sürükleyici bir filmin orta yerinde birdenbire Kızılderililere karşı Amerikan kovboylarını tuttuğunu anımsayarak, ayrımsayarak ürperdi. Son günlerde edindiği kendi kendine konuşma alışkanlığıyla "Allah Allah, bana ne oluyor böyle?" diye mırıldandı. Kalktı, aygıtı kapattı. Babasının büyük koltuğuna oturdu. Gözlerini tavanda kırılıp kırılıp bütünlenen incecik bir ışık çizgisine dikti. "Anlayamıyorum, bana ne oluyor, anlayamıyorum," diye söylendi. Tam bu sırada ortalık ışığa keserken kulakları sağır eden bir korkunç motor gürültüsü içinde koca ev zangır zangır titredi. Peygamber korkuyla yerinden fırlayarak pencereye koştu. Sokak lambasının altında parıl parıl parlayan uzun burunlu bir kırmızı arabadan sırtında kot montu, bacaklarında kot pantolonu, boynunda mor florıyla dünyanın en doğal, en gündelik işini yapar gibi Nazım'ın ağır ağır inip kapısını kilitlediğini gördü. Şaşırıp kaldı. Nazım elinde arabanın anahtarlarını sallayarak içeriye girip lambaları yaktığı zaman o hala pencereden arabaya bakıyordu. Ama ışık yanar yanmaz geriye döndü. "Bu araba nereden çıktı?" diye sordu. Nazım gülümsedi. Elindeki anahtarları yukarı doğru kaldırtıp şıkırdattı. Gözlerini büyük babasının gözlerine dikti. "Satın aldım, yoksa beğenmedin mi?" dedi. Peygamber utanmış gibi gözlerini torununun gözlerinden kaçırmaya çalıştı. "Ben arabadan anlamam," diye yanıtladı. "Ama araba almaya neden gerek duydun anlayamadım," diye ekledi. "Büyük baba, vallahi çok kıyaksın," dedi Nazım. Bir kahkaha attı. "Neden gerek duyacağım? Araba her çağdaş insan için bir gereksinim. Ben de bugüne bugün 2 yıllık mimarlık öğrencisiyim." Durdu, büyük babasına baktı. Gözlerini hep önüne diktiğini görünce içlenmiş gibi gülümsedi. "Büyük baba, ben bu olayı ıslatmak istiyorum. Mustang'imizi atlayıp güzel bir lokantaya mı gideriz yoksa evde mi kafayı çekeriz?" diye sordu. Peygamberin mırıldandığı yanıttan çok yüzünde beliren anlatımdan hiçbir yere gitmek istemediğini anlayınca da "Oldu, tamam, sen otur, sofrayı ben hazırlayacağım," dedi. Nazım'ın sofra hazırlaması da büyük babasıyla bir olayı ıslatmaya kalkması da ıslatmak istediği olay gibi olağan dışı bir şeydi. Ama olay kendisini çok mutlu ettiğinden olacak, yemekleri ısıttı, sofrayı çiçek gibi donattı, peygamberin karşısına oturup "Hadi büyük baba, şerefe" diyerek kadehini kadehine vurdu. Sonra her "hadi" deyişinde kadehini başına dikmekle birlikte onun oldukça sessiz ve durgun olduğunu görünce alışkanlığını bir kez daha bozarak uzun bir konuşmaya girişti. Bu arabayı getirtebilmek için ne çok uğraştığını, bugün neredeyse herkesin Avrupa arabalarını yeğlemesine karşın kendisinin neden Amerikan arabalarını sevdiğini, Amerikan arabaları içinde de neden Mustang'i yeğlediğini anlattı. Uzun uzun Mustang'in gücünü, hızını, güzelliğini övdü. Peygamber bilmediği bir dil konuşan bir yabancıyı dinler gibi dinliyordu. Verilen ayrıntılardan hiçbir şey anlamıyor, anlamadığı için de söze karışmıyordu. Ama torunu televizyonda izlediği Amerikan filmlerinde de Mustang arabalarla çok karşılaşmış olması gerektiğini söyleyince birdenbire sözünü keserek sık sık kafasına takılan sorunlardan birini açtı ona. Kızmadan, sesini yükseltmeden önce annesini, sonra kendisini komünist ilkelere göre yetiştirmek için bunca yıl elinden geleni yapmış olmasına karşın, annesinin küçücük oğlunu bırakıp bir zenciyle Amerika'ya kaçmasını, kendisinin de bir Amerika hayranı olup çıkmasını bir türlü açıklayamadığını söyledi. Bu konuda da bir görüş olup olmadığını sordu. Nazım sorudaki iğnelemeyi sezdi ama alınmadı. Bir an baş parmaklarını elmacık kemiklerinin uçlarına, öteki parmaklarını alnına bastırıp düşündü. Sonra gülümsemeye başladı. "Büyük baba, senin anneme ve bana öğrettiğin komünizmin dört dörtlük bir Amerikan düşü olabileceğini hiç düşündün mü?" diye sordu. "Saçmalama, benim tepemi attırma" diye gürledi. Peygamber önündeki her şeyi yerlere fırlatmamak için zor tuttu kendini. Nazım'ın annesi Zarife ile evlenmedikleri için evi bırakacağını ya da Nazım'ı burada bırakıp zenci çavuşla Amerika'ya gitmeye karar verdiğini bildirdiği zaman da ancak bu kadar kızmıştı. Ama Nazım gene gülümsedi. "Saçmalamıyorum büyük baba," dedi. "77 katlı betonerme dağları, 77 katlı yekpare camdan mağazalar, meşin kasketli, meşin ceketli kadınlar, saatte 160 kilometre hızla giderken öpüşmenin güzelliği, bütün bunlar Amerikan düşü değil de nedir?" "Saçmalama dedim sana, bunlar hep Nazım'ın sözcükleri," diye bağırdı peygamber. Nazım gene sinirlenmedi. "Ben de Whitman'ın çimen yapraklarının sözcükleri demedim," diye yanıtladı. Sonra kalktı, yalpalaya yalpalaya gelip yanına dikildi, anlayışla omuzunu okşadı. Peygamber gene sinirlenerek elini tutup itti. Sonraki günlerde de kırmızı Mustang'in evin önünde döşeme taşlarını testereyle biçercesine durduğu ya da kalktığı her seferde torununun bu aykırı gözlemini anımsayarak suratını astı. Mustang'in gümbürtüsüyle yerinden fırladığı Eylül akşamından, Mujik Necmi'nin ölümünü öğrendiği Aralık gününe değin torunuyla neredeyse hiç konuşmadı. Gazetelerin ölüm duyurularına hiç bakmazdı. O gün sıkıntıdan Cumhuriyet'in her sayfasını yöntemle tarayacağı tuttuğu için dolayısıyla bir rastlantı sonucu gördü Mujik Necmi'nin ölüm duyurusunu. Gazete elinden düştü, gözleri yaşlarla doldu. O mükemmel bir kafa, mükemmel bir yürek, yumruklarıyla, erkek gözleriyle çocuktu. "Hudutsuz ve Allahsız bir baştı o, yoldaştı o," diye mırıldandı. Toplam 1917 gün yatmıştı. Kitaplıktan Mujik Necmi'nin iki şiir kitabından birini çekti. Arada bir gözlerini kurulayarak baştan sona okudu. Daha bu kitabın yayımlanmadığı mutlu dönemi, gece gündüz devrim ve şiir konuştukları coşku günlerini anımsadı. Anılarını daha da belirginleştirmek için iki tozlu ayakkabı kutusundaki irili ufaklı gençlik fotoğraflarını halının üstüne boşalttı. En azından %90'ında Feride'nin hala ışıl ışıl gülümsediği bu sararmış fotoğraflar arasında Mujik Necmi'nin de bulunduklarını ayırmaya girişti. Bu işi öylesine daldı ki Mustang'in çığlık çığlığa sokağa girişini de, Nazım'ın tepesine dikilip kendisini izleyişini de ayrımsamadı. Ama bir süre sonra Nazım yanına çömelip ne yaptığını sorunca, dostunun ölümü bütün kırgınlıkların üstünden bir sünger geçirmişçesine ayırdığı fotoğrafları gösterdi ona. Mujik Necmi'nin dostluğundan, yaşamından, şiirlerinden bahsetti. Nitekim bu beklenmedik açılış karşısında bayağı duygulandı. Eski alışkanlığının tersine sonuna dek dinledi. Peygamber Muşik Necmi'nin cenazesine gitmek istediğini ama cenazenin ta Şişli Camii'nden kalktığını, İstanbul'da Taksim'in ötelerinde Şişli diye bir semt bulunduğunu çocukluğundan beri bilmekle birlikte bu semte nasıl gideceğini bilemediğini söyleyince duygululuğu içliliğe dönüştü. Bir çocuğu okşar gibi anlayışla omzunu okşadı. ''Hiç dert değil büyük baba, arabayla atarım ben seni Şişli Camisi'ne.'' dedi. Peygamber şaşkın şaşkın yüzüne baktı. ''Arabayla mı? Nasıl?'' diye kekeledi. ''Nasıl olacak? Köprüden.'' ''Köprüden mi? Alay mı ediyorsun benimle? Sen ne köprüsünden bahsediyorsun?'' Nazım bütün içtenliğine karşın kahkahasını tutamadı. Sonra bir kez daha anlayışla omzunu okşadı. ''Harikasın büyük baba, gerçekten harikasın.'' dedi. Boğaz Köprüsü yapılalı 6 yıl oldu. Üstelik yatak odanın penceresinden başını uzatsan görürsün. Ama 6 yıldır hiç üstünden geçmedin. Hatta varlığından bile haberin yok. Hayır, varlığından haberim var dedi peygamber. Varlığından haberi vardı. 100 kez de görmüştü belki. Üzerinden art arda irili ufaklı araçlar geçtiğini de her zaman ayrımsamıştı. Ama kendi alışkanlıklarının dışında kaldığından işlevini hiç usuna getirmemişti. Ertesi gün ilk kez bindiği Mustang'in içinde ilk kez üzerinden geçerken de ne bu işlevin boyutlarını tasarlamaya ne belirgin özelliklerini saptamaya çalıştı. Nazım'ın korkunç hızı buna izin vermiyordu. Hem de her şeyden çok Müzik Necmi, Şişli Camisi ve burada karşılaşacağı eski dostlar karıştırıyordu peygamberin kafasını. Camide birkaç cenaze birden kalktığı için Müzik Necmi'yi uğurlamaya çok insan gelip gelmediğini bilemedi. Bir takım tanıdık yüzler gördü yalnız. Kimileriyle eskiden karşılaşmıştı, kimilerini dergilerdeki fotoğraflarından tanıdı. Ancak ne berikiler arasında yanına yaklaşan oldu, ne ötekiler arasında. Hatta hala bir ajan provokatör olduğunu düşündüklerinden olacak, kendi kuşağından birkaç sanatçının gözlerini kendisinden kaçırdıklarını ayımsar gibi oldu. Ama birden güçlü bir el indi omzuna, sonra da tanıdık bir ses. ''Vay peygamber, sen de bu dünyada dolaşır mıydın?'' dedi. Döndü yaşlılık yüzünü gene fotoğraflardan tanıdığı ünlü bir romancının kolları açık kendisine gülümsediğini gördü. Birdenbire hiçbir şey düşünmeden bu açık kollara attı kendini, hıçkırmaya başladı. Romancı peygamberin yalnızca Müzik Necmi'ye ağladığını sandı. ''Biliyorum onu çok severdin ama onurlu bir yaşam sürdü. Toplam 5 yıl yattı.'' dedi. Sonra bu içli dışlılıktan rahatsız olmuş gibi ''Hadi başın sağ olsun, gene görüşürüz.'' diyerek uzaklaştı. Peygamber çevresini saran gençlerden birinin kendisini gösterip ''Kim bu yakışıklı?'' diye sorduğunu, onun da gülümseyerek ''Ha o mu, bilmiyor musun peygamber, eski kulağı kesiklerden.'' diye yanıtladığını işitti. Romancının ne demek istediğini çıkarmaya çalışırken bir başka tanıdık dikildi karşısına. Bir zamanlar kendisi gibi şiir yazmış, gene kendisi gibi unutulmuş biriydi. ''Vay peygamber, sen yaşıyor muydun?'' dedi. Ayaklarının ucunda yükselerek yanaklarını öptü. Sonra koluna girdi. Birkaç gençle el sıkıştı, kendisini de tanıştırdı. Peygamber çok eski bir dost. Peygamber Rahmi Sönmez'den bir kez daha koptu böylece. Sonra hiç tanımadığı, yazınla bir ilgileri bulunduğunu da sanmadığı birkaç adam ve yüzleri ağlamaktan şişmiş 2 yaşlı kadınla birlikte gösterilen kırık dökük otobüse binerek mezarlığa dek gitti. Gittiğine de iyi ettiğini düşündü. Çünkü uzakta duran 2 kadın dışında topu topu 6 kişi vardı mezarın çevresinde. Hiç böyle bir alışkanlığı bulunmamasına karşın cesedin indirilmesine yardım etti. Müzik Necmi'nin üstüne en çok toprağı da kendisi attı. En sonunda hoca El Fatiha deyince herkes gibi avuçlarını göğe açtı. Ama herkes Fatiha okurken o içinden Müzik Necmi'nin öldüğünü okuduğu zaman usuna gelen dizeleri yineledi. Sonra sanki bu dizeleri yüksek sesle okumuş gibi yanındaki kasketli delikanlıya doğru eğilerek ''Benim Fatiha'm budur.'' dedi. Delikanlı sözüne yanıt vermeye gönül indirmeden dik dik bakmakla yetindi. Peygamber hor görüyü sezdiyse de kızmadı. Mujik Necmi'nin üzerine atılan kürek kürek toprağın yarattığı soğuk ve ağır kedere karşın nicedir hiç duymadığı bir esenlik, neredeyse bir mutluluk duygusu vardı içinde. Bu da öyle anlaşılıyordu ki kendini eski ortamında bulmaktan eksik bir biçimde bile olsa Mujik Necmi'nin tabutu başında eski dostlarla kaynaşmış olmaktan geliyordu. Bu esenlik duygusunun sonucu olarak peygamberin yaşamında yeni bir evre başladı. Bundan sonra tutuklanmış ozanlar dizelgesinde bulunsun bulunmasın, kendi kuşağından olsun olmasın hiçbir ozanın cenazesini kaçırmadı. Sonra halkayı daha da genişleterek işine ya da evine giderken çapraz ateşe tutulan yazar ve profesörlerin, adı karşı devrimciye çıkmamış her yazarın, her ressamın, her oyuncunun, hatta yazın çevreleriyle az çok ilişkisi bulunan her profesörün cenazesine katılarak eski çevresiyle yeniden kaynaştı. Hiç kuşkusuz tam bir kaynaşma denilemezdi buna. Hep cami avluları ve mezarlıklarla sınırlı kalması bir yana, sakat bir kol, kırık bir burun, sökülmüş bir tırnak göstererek "bu da bana faşizmin küçük bir armağanı" diyemediği için "ben ozan Rahmi Sönmez'im de" diyemiyor, devrimci ozanların dünyasına hep yabancı kalıyordu. Ama yabancı mabancı hiç değilse giriyordu bu dünyaya, insanlarına sürtünüyordu. Daha önemlisi onları da varlığına alıştırmıştı. Bütün cenazelerde genç yaşlı ayrımı yapmadan bütün yazar ve ozanlara sevilen birini yitirmenin acısıyla gene sevilen birini yeniden görmenin sevinci arasında bocalayan titrek bir gülümsemeyle yaklaşarak başsağlığı diliyor, R'leri yumuşak Y'ye dönüştüren hafiften çocuksu sesiyle "geleceği göremeden gidiyor" diye söyleniyor. Sözleri yanıtsız bırakılsa ölümün getirdiği içli dışlılık içinde herkese sigara tutuyor, "güyüyorsun, biz de Samsun'da kağa kıldık" dedikten sonra hiç içeri alınmamış, sıradan bir kişi olarak insanları daha fazla oyalamayı göze alamadığından daha Samsun'unu yarılamadan "gene güyüşüyüz, sağ olsun büyükleğimiz" diye mırıldanarak aynı edimleri ve aynı sözcükleri yinelemek üzere başka topluluklara doğru ilerliyordu. Bir de uğurlamaya geldiği kişi kendi kuşağından bir ozan ya da yazar olunca en az %90'lık bir olasılıkla değişmez edimlerine bir yenisini ekleyerek dudaklarında hep aynı kararsız gülümseme, cüzdanından sararmış bir fotoğraf çıkarıyor. "Bakın bakalım şu delikanlılığı tanıyabilecek misiniz?" diyordu. Çevresindekiler de alıp bakıyorlardı ister istemez. 5-10 adım ötesindeki tabutun içinde yatan adamın torunu yaşında, gür saçlı, kocaman yakalı, incecik kravatlı bir genç adamın 3 aşağı 5 yukarı kendisi gibi giyinmiş ama olmayacak gibi yakışıklı, genç ve sakalsız bir peygamberin yanında gülümsediğini görerek bir tuhaf oluyorlardı. Ne var ki peygamberi Rahmi Sönmez'le birleştirerek ozanlar dünyasına yeniden katılmasını sağlamak şöyle dursun, peygamber Rahmi Sönmez bölünmesine yeni bir bölünme daha ekliyordu bu fotoğraflar. Üzerlerindeki yakışıklı genç adamla cami avlusundaki aksakallı adam arasındaki bölünmeyi. Bölünmeyi karşıtına dönüştürmek için küçücük bir çaba yeterdi belki. Ama yıkılmış bir kentin üzerine kurulmuş yeni bir kentin, insanları bastıkları toprakların altında bir zamanlar başka bir kent bulunduğunu uslarına getirmeden yaşadıkları gibi, peygamberin uzattığı fotoğraflara bakanlar da bu sararmış görüntülerin özdeksel düzeyini aşamıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu satırların yazarlarından biri de kuşağının bütün yazar ve ozanlarının yanılgısına kapılmıştı. Kimi acımasız kişilerin garipçilerle karşılaştırarak gariban kuşağı diye adlandırdıkları 40 kuşağının en silik ozanları bile şöyle böyle 40 yıllık bir gecikmeyle birer İzidor Dukas parıltısıyla yıldızlaşırken peygamberin de onlar gibi bir ozan olabileceğini usuna getirmiyor, sanatçılarla senli benli konuşmayı, onların dostuymuş gibi görünmeyi onur sayan bir yazın hastası, bir yaşlı kaçık olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle çok uzun bir süre gerçek adını öğrenmeye bile çalışmamıştı. İlk işitildiğinde insanı şaşırtan takma adını da nedense İsa'yı düşündürten seyrek sakallarına, kimi zaman neredeyse omuzlarına inen dümdüz ve ak saçlarına, uzun, zayıf yüzünün gerçekten garip bir uzaklık ve aralık havasında yüzen, güzel ve soylu çizgilerine, ince uzun uyumlu bedenine bağlamakla yetinmişti. Böylece birçokları gibi o da değişmez bir görünüşle 3-5 tümceye indirgemişti peygamberi. Oysa onun bu görüntüyü fazlasıyla aştığını anlamak için o 3-5 tümcenin üstünü azıcık kazımak bile yeterdi. Hiç kuşkusuz biraz yaşlılığın, biraz da yıllanmış saplantıların etkisiyle aynı durumlarda hep aynı sözleri yinelemesi gibi yinelediği sözler de karşısındakileri gülümsetecek nitelikteydi. Örneğin ölmüş birinin ardından geleceği göremeden gitti demek ilk bakışta bir La Palis gerçeğini dile getirmekten başka bir şey değildi. Ne var ki peygamberin düşüncesinde geleceği göremeden gitmek, bir gün sonra doğacak oğlunu kucağına alamadan, bir hafta sonra gelin olacak kızının düğününde bulunamadan ölmek gibi bir şeydi. Çünkü onun sözlüğünde gelecek proletarya diktatörlüğüydü. Proletarya diktatörlüğünü görmekse sanatçının en doğal hakkıydı. Güyüyorsun, sonunda biz de Samsun'da kağa kıldık derken de aynı gelecek inancı yönlendirmekteydi peygamberi. Son yıllarda işçi, memur, kapıcı ve ozanların kapıldığı genel eğilime uyarak birinci yerine Samsun içmesini mutlu geleceği çabuklaştırmak üzere gittikçe daha yoksul olması gereken emekçi sınıfın önlenmez ilerleyişinde küçük de olsa bir sapma olarak görüyor ama kendi devrimci yaşamında tek ödünün birinciden Samsun'a geçmek olduğunu vurgulayarak bir bakıma bu yaşamın hesabını veriyordu. Gene göğüşüyüz sağ olsun büyükleğimiz sözüne gelince bir minnet duygusunun değil doğal bir hakkın çiğnenmesi karşısında sessiz ve derin bir başkaldırının anlatımıydı. Bunca yıldır ödünsüz bir devrimci olarak yaşamış olmasına karşın sanki kurulu düzenin sıradan öğelerindenmiş gibi bir kez bile tutuklanmamış olması olsa olsa Kenter sınıfına yön verenlerin kaba bir alayı olabilirdi. O da İşi yakınmaya götürmeden çok ölçülü bir biçimde alaya alayla karşılık veriyor, bu kaba çelişkide hiçbir payı bulunmadığını anıştırmak istiyordu. Çelişkide payı bulunmadığına ama ötekiler bu oyunu sürdürmeye kararlı göründüklerine göre peygamber şiir ve devrim evreninin dışında kalmaya yargılı olduğunu artık iyice biliyor ama Flaubert'in yaşamındaki sözcükler gibi durgun yaşamında birer serüven niteliği taşıyan bu cenaze törenlerinin sağladığı avuntunun da yardımıyla şimdi yazgısına daha kolay boyun eğiyor, hatta kendisini bir anlamda topraktan öğrenip kitapsız bilenle özdeşleştirdiği için bu yazgıya sıcak bir yorganın altına sokulan bir ağır hasta gibi yerleşiyordu. Gene de 1 Eylül sabahı paşalar bir kez daha yönetime el koyup da kent yollarındaki ağaçlar ve elektrik direkleri yarı bellerine dek kireçle sıvanmaya başlayınca peygamberde bir kez daha kavaklar pamuklamış da ardından kiraz gelecekmiş gibi umutlandı. Tutuklu yaşamını çok yakından bilen bir devrimci olarak küçük çantasını hemen o akşam hazırladı. Ancak umudunu çabuk yitirdi. Yeni yönetim özellikle silahlı eylemlere girişmekle suçladığı gençlerin ardına düşüyor. Arada bir yaşlılara ve orta yaşlılara da el attığı olsa bile bunları yazar ve ozanlardan çok bir takım dernek ve sendika üyeleri arasından seçiyor. Çoğu yaşlı ve orta yaşlıları da tutuklayıp olağan dışı yargıçlar önüne çıkarmak yerine işinden uzaklaştırmakla yetiniyordu. Kolaylıkla kestirilebileceği gibi peygamber büyük bir haksızlık olarak değerlendirdi bu tutumu. Sorumluların bir tür hileye başvurarak gerçek devrimcilerin haklarını çiğnediklerini düşündü. Bu nedenle hem düştüğü büyük haksızlık hem de karşı devrimciliğin en yüz kızartıcı biçimlerini kişiselleştirmesi yüzünden yeni yönetimden tiksindiğini kesinlemesine karşın yavaş yavaş gerçekten şaşırtıcı bir sapmayla yönetimin kendisinden çok karşısına aldıklarına kızmaya, bunlar onların ürünleri, biricik var olma nedenleri diyerek kovalayandan çok kaçanı, ezenden çok baş kaldıranı suçlamaya başladı. Tıpkı yakalarından tutup içeri atanlar gibi kendisi de onlara verip veriştirdi durmadan. Özellikle akşamları televizyon, kitap, tüfek, tabanca, yazı makinesi ve mermilerden oluşturulmuş bir garip sofranın ardında dayaktan, açlıktan, uykusuzluktan ya da korkudan anlamını ve canlılığını yitirmiş, solgun ve sakallı delikanlı yüzlerini yansıttıkça "Nedir bu? Anlayamadım gitti. Ne oluyor bu çocuklara?" diye homurdanıyor. Bir zamanlar babasının sobacı dükkanında çekiz sallamış olması nedeniyle bir kez daha bir proleter olduğunu anımsayarak proletarya dışında kim varsa proletaryanın görevini yüklenmeye kalkıyor. Şimdi de öğrenciler çıktı. Proletarya ile ne ilgileri var? Emekli olmadıklarına göre kavgada işleri ne? Saçma sapan, her şey saçma diyordu. 11. ayrımın sonu sayfa 114.